Kutsal kitap toplam olarak 66 parçadan oluşmaktadır. Bu parçalar içerisinde yasa, tarih, şiir ve peygamberlik kitapları vardır. Bundan sonra İncil geliyor. Bunların tümü tam bir kitaptır ve Tanrı sözüdür. 40 yazar tarafından kaleme alınan Tanrı sözü aşağı yukarı 1500 yıl içerisinde tamamlandı. Tanrı sözü yaratılış ile başlıyor, vahiy kitabıyla son buluyor. Peygamberler Tanrı'dan aldıkları haberleri halka ilettiler ve kaleme aldılar. Özellikle bu peygamberlerin bildirdikleri İsa Mesih'in yeryüzüne geliş haberiydi. Bunların başında Yeşaya peygamber gelir. Yeşaya peygamberin adının anlamı Tanrı kurtarandır, Rab kurtarıcıdır. Yeşaya peygamber İsa'dan önce 700-750 yıl kadar önce yaşadı. Ama çok açık ve net bir şekilde Tanrı'nın iyi haberini biz insanlara bildirdi. Örneğin Yeşaya 7:14'te şöyle okuyoruz. Rabbin kendisi size bir alamet verecektir. İşte kız gebe kalacak ve bir oğul doğuracaktır. Onun adını İmmanuel, yani Tanrı bizimle koyacak. İnsan günaha düşünce Tanrı kadın soyundan bir kurtarıcının gelip kurtuluş getireceği haberini verdi. İşte Yeşaya peygambere gelinceye dek Tanrı bu haberini çeşitli zamanlarda çeşitli peygamberlere bildirmeye devam etti. Yeşaya peygambere ise çok açık bir şekilde bu kurtarıcının kim ve nasıl olacağını açıkladı. Yeşaya 9. bölümde doğacak olan bu kişinin kimliği açıklanıyor. Bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verecek, yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak. Bu vaadin verilişinden yaklaşık 750 yıl sonra melek İsa'nın doğumunda ona ilişkin onun adını İsa koyacaksın çünkü halkını günahlarından kurtaracak olan odur dedi. Bütün bunlar Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak, onun adını İmmanuel koyacaklar. İmmanuel Tanrı bizimledir demektir. İsa adının anlamı Tanrı kurtarıcıdır. İmmanuel adının anlamı Tanrı bizimledir. Bu adlar İsa'ya gelişi güzel verilmedi. O bizi kurtarmak için bizimle olmaya geldi. Bu İsa kimdi? O İmmanuel'dir. Bizimle olmaya gelen, bizi kurtarmaya, fesatlarımızı kaldırmaya, bize yaşam vermeye gelen kurtarıcıdır. Böylece yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşaya peygambere eski antlaşmanın iyi haber yayıcısı deniyor. Yeşaya kitabı 3 kesime ayrılmaktadır. 1. bölümden 39. bölüme kadar olan kesimde güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu olan Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. 40. bölümden 55. bölüme kadar olan kesimde değişen tarihsel durum anlatılıyor. Asurlulardan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İsa'dan önce 586 yılında Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını da Babil'e sürgüne götürürler. 56. bölümden 66. bölüme kadarki kesimde de sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine ilişkin güvence bekleyenlere seslenir. Şimdi yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşaya kitabına kaldığımız yerden devam edeyim. Yeşaya 10. bölüme geldik bu programımızda değerli dinleyicilerimiz. Konu Tanrı halkı İsrail'i yargılamak için Asur'u kullanacak. Sonra da Asur'u yargılayacaktır. Yeşaya 7. bölümde bir dizi peygamberliğin başladığını ve 12. bölümün sonuna dek devam ettiklerini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bunlar kötü kral Ahaz'ın zamanında verilmiş olan peygamberliklerdi. Yeşaya peygamber bu ön bildirileri verdiğinde her şey çok karanlıktı. Yerel durum hakkında konuşuyordu ama aynı zamanda çağların ötesinden Tanrı'nın egemenliğini yeryüzünde kuracağı güne bakıyordu. Bu, Tanrı sözünün dikkat çekici bölümlerinden biridir. Burada Tanrı'nın insanları ve ulusları ele alışının büyük ilkeleri ve dev programları dile getirilmiştir. Bölümün başında zamanın mahkemeleri kısaca ele alınır. Ulusun mahkemelerindeki adaletsizlik, halkın kültüründe ve Tanrı'nın kendilerini cezalandırmasında yansıyordu. Göreceğimiz gibi Tanrı, halkını yargılamak için Asurluları kullanmıştı. Ve Asur, son günlerde İmmanuel'in diyarına saldıracak olan gelecekteki Kuzey Kralı'nı simgeliyordu. Bu peygamberlik, Yeşaya'nın zamanından hemen sonraki geleceğin ötesinden İsrail ulusunun son günlerine uzanıyordu. Yeşaya peygamber, dönemden o günde diye söz ederek tanımlamaktadır. Bölüm, kuzeydeki düşmanın Armagedon Savaşı'na gelmesinin dehşetli resmiyle sona ermektedir. Haksız kararlar alanların ve adil olmayan yasalar çıkaranların vay başına diyor Yeşaya 10. bölüm 1. ayette. Haksız kararlar alanların vay başına. Yani adil olmayan kararlar alanların vay başına. Bu kişilerin adaleti temsil etmeleri gerekir dostum ama adaleti yerine getirmiyorlardı. Bu ilk birkaç ayet ilk önce Plato ya da ahlakçılardan birinin bir hitabesi gibi gelir. Göze çarpan tek farklılık insanların verdiği yargının ardında Tanrı'nın yargısının olmasıdır. Burada yeryüzündeki hakim ve taht onun adaletini göstermelidir ve Tanrı'ya hesap vermeleri gerekecektir. Evet değerli dostum, yeryüzündeki hakim ve taht onun yani Tanrı'nın adaletini göstermelidir ve Tanrı'ya hesap vermeleri gerekecektir. Dulları avlamak, öksüzlerin malını yağmalamak, halkımın düşkünlerinin hakkını ele geçirmek, yoksullardan adaleti esirgemek için Tanrı sizi cezalandırdığında, uzaklardan başınıza felaketler getirdiğinde ne yapacaksınız? Yardım için kime koşacaksınız? Servetinizi nereye saklayacaksınız? Ya savaşta ölecek ya da tutsaklar arasında bir köşeye sineceksiniz. Buna karşın Rabbin öfkesi dinmeyecek, eli hala kalkık. Yeşaya 10. bölüm 2-4. ayetler arası. Bu ayet yani 2. ayette dulları avlamak, öksüzlerin malını yağmalamak, halkımın düşkünlerinin hakkını ele geçirmek, yoksullardan adaleti esirgemek için. Bu ayet günümüze çok uygundur değil mi? Bunun gerçekleştiğini günümüzde görüyoruz. Çünkü mahkemelerin adalet dağıtması ve Tanrı'nın adaletini yansıtması gerekir. Ama bunu hiçbir yerde doğru dürüst göremiyoruz ve bunu yapmamaktadırlar. Birçok insan yasalara karşı gelmektedir. İnsanlar alçaklığa batmaktadır. Özgürlük düşüncesi çarpıtılmıştır. Tutuklanan her suçlunun adil bir mahkemesi yapılmalıdır ama benim ailemin ve sizin ailenizin sokaklarda huzur içerisinde dolaşabilmeleri için suçluların cezalandırılması gerekecektir. Ama gerçek anlamda cezalandırılması gerekecektir. Suçlu olan birçok kişi yumuşak yürekli ve yumuşak kafalı bir hakim tarafından ya da yasalar tarafından salıverilmiştir. O hakim bana ya da aileme ya da size ya da sizin ailenize karşı adil değildir. Günümüzde adalet hakkında çok şey duyuyoruz değil mi? Ve benim istediğim de bu. Gerçek anlamda adalet olsun. Bunu istiyoruz. Suçluların cezalandırılmasını istiyorum ki sokaklarda güvenlik içerisinde yürüyebilelim. Ve evimde güvenlik içerisinde oturabileyim. Çoluk çocuğumuz sokaklarda korkmadan yürüyebilsin. Aman yarın başlarına ne gelecek diye korkmayalım. Ülkemizde gecelerin kadınların tek başlarına sokaklarda dolaşması artık güvenli değil. Bu sadece bizim ülkemize büyük kentlere özgü değil. Özellikle gelişmiş batı ülkelerinde daha da korkunçtur. Birçok yerde erkekler için bile güvenli değil. Sorun nedir? Sorun mahkemelerimizdir. Sorun devletin çıkardığı yasalardır. Adaletten, gerçek anlamda adaletten yoksun yasalardır. Tanrı da parmağını bunun üzerine basıyor dostum. Mahkemeler adaleti uygulamıyorlar. Tanrı şimdi fakirlerden, dullardan ve babasızlardan söz ediyor. Adalete ihtiyacı olanlar onlardır. Ülkemizin önde gelen politik analizcilerinden biri geçenlerde fakirlere yardım etmek için hazırlanan her programın fakirlere zarar verdiğini söyledi. Sorun ne? Fakirlere adalet verecek tek kişi Tanrı'dır. Hakimlerin yeryüzünde Tanrı'yı temsil etmeleri gerekir dostum. Günümüzde Tanrı'dan uzak insanların çoğu hakimdir. Tanrı'yı temsil ettiklerini anlayana dek yasama yetkileri olmamalıdır. Evet, hakimler Tanrı'yı temsil etmeleri gerekir. Sayın Doktor Vernon McGee, ülkemizi kuran kişiler hakkındaki harika şeylerden biri de inançlarıydı diyor. Örneğin Thomas Jefferson özgür düşünen biri olduğu halde kutsal kitaba karşı büyük bir saygısı vardı. Hristiyan diyebileceğimiz biri değildi ama Tanrı sözüne ve içinde söylenilenlere büyük saygı duyardı. Bizler Tanrı'dan ve sözünden çok uzaklaştık ve hükümetimiz diyor Tanrı'yı tanımıyor bile. Günümüzde mahkemelerde insanların ellerini kutsal kitabın üzerine koyup yemin etmeleri saçmalıktır. Çünkü hakimlerin çoğu onun Tanrı sözü olduğuna inanmıyorlar ki. Tanrı sözüne inanmadığınızda bu kitap ya da moda kataloğunun üzerine el koyup yemin etseniz de aynı şeydir. Bazıları bunlara kutsal kitaba duyduklarından daha büyük bir saygı duyabilirler diyor. Tanrı ilkeleri göz önünde tutmaktadır ve bir hakim Tanrı'yı temsil edene dek halkı temsil edemez. Bu kavramdan insanoğlu o denli uzaklaştı ki birçok kişinin beni eski kafalı bulduğundan eminim. Ve ben halen Tanrı sözünün %100 geçerli olduğuna inanıyorum dostum. Tanrı sizi cezalandırdığında, uzaklardan başınıza felaketler getirdiğinde ne yapacaksınız? Yardım için kime koşacaksınız? Servetinizi nereye saklayacaksınız diyor Yeşaya Peygamber 10. bölüm 3. ayette. Tanrı hakimlere sizlerin beni temsil etmeniz gerekiyor ve benim de sizleri yargılayacağım gün gelecek diyor. Her hakimin bir gün Tanrı'nın önünde durup yeryüzündeki sorumluluğunu nasıl yerine getirdiği hakkında hesap vereceğini takdir etmesi gerektiğini düşünüyorum. Günümüzdeki hakimler zavallı suçlulara karşı çok yumuşak yürekli. Aslında zengin fakir herkes için adaleti sağlamaları gerekiyor. Hesap gününde adil olmayan hakimler adil hakimin önüne çıkacaklar. Ya savaş dönecek ya da tutsaklar arasında bir köşeye sineceksiniz. Buna karşın Rabbin öfkesi dinmeyecek. Eli hala kalkık. Yeşaya 10 ayet 4. Adaletin bu şekilde çarpıtılması toplumun her tabakasında gözükmektedir. Bütün insanları etkiler ve bozulma ve gerilemeye neden olur. Günümüzdeki ahlak bakımından çok alçak düzeylerdeyiz değerli dostum. Şimdi bölümün tamamının anahtarına geldik. Burada Tanrı kutsal kitabın en tuhaf sözlerinden birini söylemiştir ve birçok kişi bunu kabul edemez. Dostum eğer beğenmiyorsanız itirazlarınızı Tanrı'ya götürün çünkü bunu söyleyen Tanrı'nın kendisidir. Bakın Yeşaya 10. bölüm 5. ayette ne diyor Rab? Rab şöyle dedi, ey Asur, öfkemin değneği, elindeki asa benim gazabımdır. Bu ayet, bu bölümün tamamının anahtar ayetidir ve Tanrı'nın bütün amacı üzerine ışık tutar. Çünkü bu ayet, Tanrı'nın Asur'u kendi halkı İsrail'i cezalandırmak için bir değnek gibi kullanacağını söylüyor. Bu hayret verici bir şeydir. Tıpkı yanlış bir şey yapan çocuğunuzun poposuna vurmak için elinize bir değnek almanız gibi Tanrı da Asur'u bir değnek olarak kullanmaktadır. Kendi halkına disiplin vermek için Asur'u kullanmaktadır Rab. Asur'un getirdiği yıkım, Tanrı'nın elinin getirdiği yıkımdı. modern insanların bunu kabul edebilmesi çok zordur. 6. ayet. Asur'u tanrısız bir ulusa karşı salacağım, onları çapul malı gibi yağmalamaları, sokaktaki çamuru çiğner gibi çiğnemeleri için, öfkelendiğim halkın üzerine yürümeleri için buyruk vereceğim. Tanrı Asurlu Sanherib'i İsrail'e karşı gönderdiğini ve kuzeydeki İsrail krallığını sürgüne kendisinin gönderdiğini söyleyecek kadar ileri gidiyor. Asur, Tanrı'nın son günlerde kullanacağı kuzeydeki başka bir krallığın simgesidir. Birçok kutsal kitap yorumcusu bu ayetin Vahiy 13'te söz edilen denizden çıkacak canavar olan Roma İmparatorluğu'nun bir yöneticisinden söz ettiğine inanır. Ben kesin konuşmayı ve bunun başka bir güç olduğunu söylemeyi yeğlerim. Tanrı'nın Yeşaya'nın zamanında kendi halkını cezalandırmak için Asur'u kullandığını unutmayalım. Tanrı günümüzde de böyle bir yöntem kullanabilir. Yeşaya 17 ve 8. ayetlerde ama Asur imparatorunun tasarladıkları bundan da şiddetlidir. Birçok ulusun kökünü kazıyıp yok etmeyi tasarlıyor. Diyor ki, komutanlarımın hepsi birer kral değil mi? Asurlulara İsrail'i cezalandırmak için Tanrı tarafından kullanılıp kullanılmadığını sorsaydınız size gülerdim. Başka bir ülkenin diktatörlerine Rabbin elinde değnekler olduklarını bilip bilmediklerini sorarsanız kahkaha atarlar. Bu tür konuşmaların gülünç olduğunu düşünürler. Asurluların da kendilerine bunları yaptıranların Tanrı olduğu hakkında hiçbir fikirleri yoktu ve böyle bir şeyi kabul etmezlerdi. Asurlular her alanda büyük zaferler kazanıyorlardı ve gururları onları gerçek durumlarına karşı kör etmişti. Kendi kuvvetlerine ve üstünlüklerine güvendiklerinden ve ne tarafa dönerlerse zaferli olduklarından kendileriyle böbürleniyorlardı. Günümüzde de böyle olan birçok ulus lideri vardır. Ama Tanrı hepsinin üzerinde egemendir ve amacını gerçekleştirmek için onları kullanıyor da olabilir. 12. ayet. Rab Siyon Dağı'na ve Yeruşalim'e karşı tasarladıklarını yapıp bildirdikten sonra şöyle diyecek. Asur kralını mağrur yüreğinden ve övüngen bakışlarından ötürü cezalandıracağım. Değerli dostum, Tanrı kendi halkını cezalandırmak için Asur'u kullanmayı bitirdiğinde Asurluları yargılayıp cezalandıracaktır. Tanrı'nın yargısından kaçmadılar, kaçamadılar da. Tarih bu gerçeğe tanıklık etmektedir. Tanrı onları da yargıladı. Yeşaya, Tanrı'nın yeryüzündeki bütün ulusları yönettiğini ve yargıladığını gösterir. Tanrı şimdi çok anlamlı bir soru soruyor. Balta kendisini kullanana karşı övünür mü? Testere kendisini kullanana karşı büyüklenir mi? Sanki değnek kendisini kaldıranı sallayabilirmiş, asa da sahibini kaldırabilirmiş gibi. Yeşaya 10 ayet 15. Ormanda bir baltayı gözünüzün önüne getirin. Ormanda yürüyorsunuz ve bir şeyin kendi omuzunu sıvazlayıp kestiğim şu büyük ağaca bakın dediğini düşünün. Baltanın yanına yürüyor ve orada baltadan başka bir şey olmadığını görüyorsunuz. Ağaç kendinin kestiğini söylemek ne demek oluyor diyorsunuz. Balta, ağaç kesildi, onu ben kestim diyor. Siz bunun saçma olduğunu söylüyorsunuz. Baltayı birisinin kullanıyor olması gerekiyordu ve Asur ve dünyanın diğer uluslarıyla da durum böyleydi. Tanrı ulusları kullanır. Günümüzde ulusların Tanrı'yı kabul etmeleri, kendilerine yol gösterip kılavuzluk etmesi için Tanrı'yı bilmeleri, Tanrı'ya bakmalarının bu kadar önemli olmasının nedeni de budur. Ama günümüzde uluslar ve uluslar içerisindeki insanlar bölünmüştür. Hatta kabul etmeye yanaşmadığınız kadar fazla bölünmüş bir durumdadır. Bir sürü azınlık gruplar var. Ancak esas azınlıktaki kişi Tanrı'dır. Tanrı azınlıkta olduğu halde Martin Luther, Tanrı ile bir kişi çoğunluktadır demişti ve eğer Tanrı ileyseniz çoğunluktasınızdır. Günümüzde bizler Tanrı'nın safında olduğumuzdan emin olmalıyız çünkü evreni yöneten odur. Asurlular Tanrı'nın elinde sadece birer araçtılar. Şimdi büyük sıkıntı zamanındaki Yahudi bakiyenin bir görünümünü görüyoruz. Yeşaya 10. bölüm 20. ayette şöyle diyor. O gün İsrail'in sağ kalanları, Yakub'un soyundan sağ kalanlar kendilerini yok etmek isteyene değil, Rabbe, İsrail'in kutsalına içtenlikle dayanacaklar. Yeşaya peygamber bu ayette Asurlularla ilgili o anki durumun ötesine, o güne bakmaya başlıyor. Daha önce de gördüğümüz gibi o gün büyük sıkıntı dönemiyle başlayan Rabbin günüdür. 24. ayet. Bu nedenle Rab, her şeye egemen Rab şöyle diyor. Ey sen, Siyon'da yaşayan halkım, Asurlular Mısırlıların yaptığı gibi sana değnekle vursa da, sopasını sana karşı kaldırsa da korkma. Bu değerli dostum, Asur'a sürgüne gönderilmeyeceği hakkında Yahuda'ya verilen bir teselli sözüydü. O gün onların yükü sırtınızdan, boyunduruğu boynunuzdan kalkacak, güçlendiğiniz için boyunduruk kırılacak. Yeşaya 10 ayet 27. Yeşaya yine ileriye o güne gidiyor. Ayat kentine girdiler. Migron'dan geçip ağırladıklarını Mikmas'ta bıraktılar. Geçidi aşarak Geva'da konakladılar. Rama kenti korkudan titredi. Saul'un kenti Giva halkı kaçıştı. Ey Gallim halkı, sesini yükselt. Ey Layış halkı, dinle. Zavallı Anatot halkı. Madmena halkı kaçıyor. Gevim'de yaşayanlar sığınacak yer arıyor. Düşman bugün Nov'da duracak. Siyon kentinin kurulduğu dağa, Yeruşalim tepesine yumruk sallayacak. Yeşaya 10, 28, 32. ayetler arası. Bu peygamberliğin önemli parçasıdır. Hepsi de Yeruşalim'in kuzeyinde olan belirli coğrafi yerlerden söz eder ve Asurluların ve Roma ya da Rusya olduğu söylenen gelecekteki kuzeyden gelen istilacının geldiği yolu gösterir. İstilacı Magog diyarından gelir. Şimdi söz edilen yerlere dikkat edin. Ayat, Yeruşalim'in yaklaşık 5 kilometre kadar kuzeyindedir. Migron, Ayat'ın güneyindedir ve Yonatan'ın Filistinlilere karşı zafer kazandığı yerdir. Geva ve Rama, Yeruşalim'in 2 kilometre kadar kuzeyindeydi. Anatot, Yeruşalim'in 1 kilometre kadar kuzeyindeydi. Peygamber Yeremya burada doğup büyümüştü. Layiş, Filistin'in en kuzeyinde Dan oymağındadır. Madnena, bu gübre yığını anlamına geliyor, Yeruşalim'in kuzeyindeki bir çöplüktür. Gevim, büyük bir olasılıkla Yeruşalim'in kuzeyindedir. Yerinin tam olarak neresi olduğu bilinmemektedir. Nov sözü edilen son yerdir ve şehrin kuzeyinde Yeruşalim'den görünür uzaklıktadır. Bu bölüm, düşmanın kuzeyden gelirken izlediği Yeruşalim'i felç eden ve yenen yolunu açıkça bildiriyor. Rab, her şeye egemen Rab düşmanı, kesilen ve gürültüyle yere düşen ağaç dalları gibi yere serecek. En gururlular devrilecek, en güçlüler alçaltılacak. Yeşaya 10 ayet 33. Tanrı işe el atıp halkını kurtarır. Ben bunun Mesih'in kendi krallığını kurmak için ikinci kez gelişinden söz ettiğine inanıyorum. 10. bölüm 34. ayette sık ormanın baltayla kesilip devrilen ağaçları gibi Rab onları kesip devirecek diyor. Lübnan güçlü olanın önünde diz çökecek. Ben güçlü olanın yeryüzüne ikinci kez gelecek Mesih'ten söz ettiğine inanıyorum.